Ayrım 20.
Elimi dostça omzuna koyuyorum. İyi o zaman, Süryaniler hakkında da bize bilgi verirsin. Biraz rahatlıyor ama hala çekingen. Veririm başkomiserim. Siz sorun, ben anlatırım. Aksanlı bir dille konuşuyor ama Kürt aksan değil. Odama girince dün akşam Can'ın oturduğu koltuğu gösteriyorum ona. Koltuğun ucuna oturuyor. İlk soruyu Zeynep soruyor. Senin adın Mor Gabriel'den mi geliyor? Mor Gabriel'den. Mor Gabriel gibi iyi bir adam olmam için koymuşlar. Yüzümüze bakıyor. Mor Gabriel bizim kahinimizdir. Büyük bir azizdir. Manastırımızın koruyucusudur. Manastırımızın adı da Mor Gabriel'dir. Mor Şamuel ve Mor Şamun Manastırı, Kartmin Manastırı, Deyrul Umur Manastırı. Bizim sabırsız Ali'nin kafası karışıyor. E hangisi Gabriel, bir karar ver artık. Hepsi de. Bizim manastırımızın 4 adı vardır ama biz Mor Gabriel Manastırı deriz. Mor Gabriel. İstavros çıkardıktan sonra sürdürüyor. İsa Mesih gibidir. Mucizeler yaratır. Hastaları iyileştirir, kötüleri cezalandırır, insanlara yardım eder. O büyük azizdir. Babam bu yüzden adımı Gabriel koydu. Onun gibi kutsal biri olmam için. Ama Yusuf abim benden daha iyi bir adamdı. Benden daha dindardı. Lakin biraz tuhaftı. Köylüler onu deli zannederlerdi. Halbuki değildi Yusuf abim. Çobandı. Herkesle konuşurdu. Köyün girişindeki ceviz ağacıyla, havadaki bulutla, kayaların arasındaki yılanla, güttüğü koyunla, ne kadar mahlukat varsa hepsiyle konuşurdu. Onlar da Yusuf abimle konuşurlardı. Yusuf abim onlara derdi, nasılsınız, iyice misiniz? Onlar da Yusuf abime derdi, iyiceyiz. Onca mahlukat Yusuf abimi anlar, dinler, bir bizim köylüler anlamazdı. Köylüler, bu senin Yusuf abin delidir. Hiç insan ağaçla, böcekle konuşur mu derdi. Ben biraz utanırdım ama babam aldırmazdı. Onlara inanma derdi bana. Senin abin seçilmiştir. Abin kahin olacaktır. Lakin daha vakti gelmemiştir. Vakti gelince Mor Gabriel ona görünecektir. Vakti gelince Yusuf abin gerçek bir kahin olacaktır. Sonra vakit geldi. Yusuf abim kayboldu. Eşeğini koyunların dağ başında bırakıp sırlara karıştı. Herkes nereye gitti diye merak etti. Bir tek babam merak etmedi. Anam, akrabalar hep üzüldük. Bir tek babam üzülmedi. Müjdeler olsun dedi. Oğlum Mor Gabriel'in yanına gitti. Sonra bir gece rüyasında görmüş Yusuf abimi. Gece yarısı hepimizi kaldırdı. Müjdeler olsun, oğlum Mor Gabriel'in yanında dedi. Oğlum İsa Mesih'in huzuruna çıkacak. Sonra da yere inecek, biz günahkarların arasına geri dönecek, bizi kurtaracak. Sonra babam bekledi. Bir sene geçti, bekledi, abim gelmedi. 2 sene geçti, bekledi, abim gelmedi. 3 sene geçti, babam öldü, abim yine gelmedi. 4. sene anam öldü, abim yine gelmedi. Bu 5. senedir ama abim hala gelmedi. Siz Yusuf abini bulduk deyince, o ölmüştür deyince korktum. Dedim, babam yanıldı mı? Yusuf abim Mor Gabriel'in yanında değil mi? Ama buraya gelince, ölen adamın Yusuf abim olmadığını görünce sevindim. Tövbe, adamın öldüğüne değil, Yusuf abim olmadığına. Dedim, babam demek yanılmamıştır. Demek Yusuf abim Mor Gabriel'in yanındadır. Gabriel bunları anlatırken ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bildiğim tek şey, bu topraklarda yaşamama rağmen, üstelik bu adamın köyüne çok da uzak olmayan bir yerde, Urfa'da görev yapmama rağmen ona yabancı olmam. Ama bu yabancılık anlattıklarını yadırgadığım için değil, onun azizinin yerine bir ermişi koyarak benzer hikayeleri, benzer inanışları bir Müslüman köyünde de dinleyebilirim. Sanırım beni şaşkınlığa boğan, Hristiyanlık düşüncesinin bu kadar içimizde oluşu, bu kadar bizden oluşu ve benim bu gerçeğin farkında olmayışım. Belki İstanbul'da Rum bir tanıdığım, mesela Dimitri amca, bunları anlatsa yadırgamayacağım. Galiba bir zamanlar İstanbul'un Doğu Roma'nın baş şehri olması nedeniyle. Ama Güneydoğu'da birdenbire karşıma çıkan bu kadim kültür beni şaşkına çeviriyor. Fakat şaşkınlığa düşecek sıra değil. Çözmem gereken faili meçhul bir cinayet var. Nasıl sonuçlanacağını bilmediğim, bırakın bilmeyi, öğrendiğim her bilginin, aldığım her ifadenin kafamı iyice karıştırdığı bir soruşturmanın içindeyim. Malik, Meryem, Can, Timuçin, Fatih, belki de başka biri. Bu insanların arasından gerçek katili bulmaya çalışıyorum. Ama Gabriel'in şu anlattıklarından sonra anlıyorum ki artık bulmam gereken bir de kayıp adam var. Gerçek Yusuf Akdağ. Beni iyi dinle Gabriel diyorum. Bakışlarımın ağırlığını yüzünde hissedince yeniden çekingenleşiyor. Bu çok önemli bir dava. O gördüğün adamı birileri öldürmüş ama kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey adamın kimliğiydi. Şimdi sen bunun sahte olduğunu söylüyorsun. Sahtedir başkomiserim. Söylediklerim yalan değildir. Biliyorum Gabriel. Sana inanıyorum. Ama anlamadığım nokta şu. Yusuf abinin nüfus kağıdı ne arıyor onda? Gabriel'in gözleri çaresizlik içinde iri iri açılıyor. Bilmiyorum başkomiserim. Belki o adam Yusuf abimin nüfus kağıdını bir yerde buldu. Çünkü biz Yusuf abimin hiçbir şeyini bulamadık daha da. Gömleği, pantolonu, ayakkabısı, üzerinde ne varsa hepsiyle birlikte kaybolmuştu. Yani bu adamı hiç görmedin. Görmedim başkomiserim. Yusuf abinin kaybolduğu tarih, hangi yıl, hangi ay, hangi gün? Hatırlayabilecek misin? Hiç duraksamadan yanıtlıyor Gabriel. 5 sene önce 31 Ağustos günü Yusuf abim o gün kayboldu. Gabriel'in bu kadar net olarak hatırlamasına kıskançlık içinde kıvranan Ali bile şaşırıyor. Kendi duygularını unutarak soruyor. Nasıl böyle günü gününe hatırlıyorsun? Çünkü 31 Ağustos günü Mor Gabriel'i anma günüdür. Daha doğrusu Mor Gabriel'in sağ elinin kesilişini anma günüdür. Sağ elinin kesilişi mi diyor Zeynep yüzünü buruşturarak. Evet, bizim rahipler anlattılar. Mor Gabriel öldükten sonra bizim yöreye veba hastalığı gelmiş. İnsanlar kırılmaya, sapsız ekinler gibi düşmeye başlamışlar. Hekimler ne yapsa çare etmemiş. Papazlardan biri, Mor Gabriel'in mucizeleri vardır. Gelin bu baş azizimizi mezarından çıkaralım demiş. Böylece Mor Gabriel'i mezarından çıkarmışlar. Görmüşler ki ceset hiç bozulmamış. Onu kilisenin içinde bir duvara dayamışlar düşmesin diye. Ertesi sabah gelip bakmışlar, Mor Gabriel ayakları üzerinde duruyor. İşte o andan sonra herkes iyileşmeye başlamış. Veba salgını sis gibi dağılmış. Bunun üzerine papazlar karar vermişler. Bir daha veba olursa Mor Gabriel'i rahatsız etmeyelim. Bunun için onun sağ elini keselim. Çünkü Mor Gabriel'in bedeninin her parçası kutsaldır. Bedeninin her parçası şifa dağıtır. O günden sonra her 31 Ağustos'ta Mor Gabriel'in sağ elinin kesilişi için tören yapılmaya başlanmış. İşte Yusuf abim 5 sene evvel o tören gününde kaybolmuştu. Hiç düşmanınız, hasmınız falan var mı Gabriel diye soruyorum. Yoktur. Bizim kimseye bir zararımız yoktur. Kimse de bize karışmaz. Birden yine çekingenliği tutuyor ama yüzündeki heyecan konuşmak istediğini gösteriyor. Evet, ne söyleyecektin diye cesaretlendiriyorum. 6 sene evvel köyümüze 4 korucu aile geldi. Bizim akrabalardan bazıları Fransa'ya göçmüştü. Terörden korkuyorlardı. Onlar göçünce bu korucular geldiler. Gidenlerin evlerine yerleştiler, topraklarını ekmeye başladılar. Biz sesimizi çıkaramadık. Devlet yapıyorsa doğrudur dedik. Ama bu korucular topraklarını genişletmek istediler. Bizim bağlarımızı, bahçelerimizi zorla ekip biçmeye başladılar. Biz de onları şikayet ettik. Onlar da bize bunlar PKK'lı diye iftira attılar. Sonra iyi bir yüzbaşı vardı, adı Rüstem. O geldi, gerçeği gördü. O ailelere dedi, siz rahat durun, bu insanlara karışmayın. Ondan sonra kimse bize karışmadı. Ali her zamanki gibi bodoslamadan dalıyor. PKK ile aranız nasıldı? Abin PKK'ya katılmış olabilir mi demek istiyor. Aslında soru makul çünkü o bölgede örgüte katılıp dağa çıkan çok insan var. Üstelik bunların arasında Türklerin de, Süryanilerin de, Ermenilerin de olduğunu biliyoruz. Gabriel huzursuz oluyor. Gabriel'in zorlandığını gören Ali, yani PKK sizinle uğraştı mı diye yumuşatıyor sorusunu. Size geldiler mi? Yusuf abin çobanmış. Vakti dağda geçiyordur. Belki onunla konuşmuşlardır. Bize katıl diye onu sıkıştırmışlardır. İnsanları kaçırıyorlarmış oralarda. Yok, Yusuf abim PKK kaçırmadı diyor sonunda Gabriel. PKK kaçırsaydı Yusuf abim geri gelirdi. Biz PKK'lıları sevmeyiz. Teyzemizin oğlu Aziz onların yüzünden ölmüştür. Bir mağarada dumandan boğulmuştur. Mağarada dumandan boğulmuş, sözlerini duyar duymaz diatessaron'u çalan hırsızın acı sonunu hatırlıyorum. Bir mağarada boğularak can verdi diye anlatmıştı Malik. Yoksa bu hırsız Gabriel'in teyzesinin oğlu mu? Şu olayı anlatsana. Nasıl boğuldu mağarada teyzenin oğlu? Gazetelerde yazmıştır. 6 kişi ölmüştür o mağarada. Nasıl öldü o 6 kişi? Özel timciler götürdü onları mağaraya. Dediler siz PKK'lısınız. Dediler PKK'lılar nereye saklandı? Çünkü PKK özel timcileri pusuya düşürdü. 2 polis öldü, 1 polis yaralandı. Özel timciler PKK'lıları takip ettiler. Sonra PKK'lılar kayboldu. Özel timciler Mor Gabriel Manastırı'nın kapısını çaldılar. PKK'lılar burada mıdır diye sordular. Rahip çıktı. Burada PKK'lı yoktur dedi. Biz onları sevmeyiz. Buraya da koymayız. İsterseniz girin arayın. Biz aramayacağız ama PKK'lılar buradaysa onları bize verin dediler. Yok burada o adamlar yoktur dedi rahip. Tamam biz size inanıyoruz dediler ama gitmediler. Manastırın yakınına pusu kurup beklediler. Akşam duasından sonra köylüler manastırdan çıkınca onların yolunu kestiler. Genç olanları çıkardılar. Onlar 6 kişiydi. Benim teyze oğlu Aziz de aralarındaydı. Bu 6 kişiyi alıp mağaraya götürdüler. O mağara kötüdür. Muallığa geldiğinde Timurlenk de orada köylüleri yakarak öldürmüştür senelerce evvel. Özel tim de 6 kişiyi oraya götürdü. Siz PKK'lısınız dediler. Biz PKK'lı değiliz dedi 6 kişi. O zaman bize PKK'lıların yerini söyleyeceksiniz dediler. Biz bilmiyoruz dedi 6 kişi. Bir gün onları mağarada tuttular, dövdüler. Ertesi akşam bizim teyze oğlu Aziz'i eve getirdiler. Aziz anasına. Ana korkma dedi. Ben komisere bir şey vereceğim, o da beni bırakacak. Aziz evden çıkına sarılmış bir şey aldı. Annesi ne aldığını bilmiyordu. Aziz onu komisere verdi. Ama komiser Aziz'i bırakmadı. O gece 6 kişiye yine sordular. PKK'lılar nerededir? 6 kişi bilmiyordu. Biz bilmiyoruz dediler. O zaman 6 kişiyi içeri sürdüler. Mağarayı ateşe verdiler. 6 kişi mağarada böylece boğuldu. Sonra özel tim gitti. Ama Avrupalı rahipler manastırı ziyarete gelmişti. Onlar olayı öğrendiler. Burada insanları öldürdüler dediler. O zaman gazeteciler, televizyoncular geldi. Mağarayı televizyona çektiler. Köylülere sorular sordular. Benim teyzeye de sordular. Sonra hükümet bu özel timi mahkemeye verdi. Ama mahkeme olmadan duyduk ki teyzemin evine gelen komiser öldürüldü. PKK'lılar onu yakaladı. Patos makinesinin içine attı. Orada bedeni parça parça edildi. O zaman da dava düştü. Çünkü mahkeme dedi. Emri bu komiser verdi, o da öldü. Öteki polislerinde bir kabahati yoktur. Gabriel'in bu olayı neden güçlükle anlattığı şimdi ortaya çıkıyor. Polislere meslektaşlarının cinayet işlediğini anlatmanın zorluğunu yaşıyormuş garibim. Ama bizden ters bir tepki gelmeyince sakinleşiyor. Şu patos makinesi dediğin şey ne diyor Zeynep? Toplanmış ekinleri öğütme makinesi. Büyük bir ağzı vardır. Ekini onun içine koyarsın. İçinde bıçaklar vardır. Makine ekini parçalar. Alçaklar diye söyleniyor Ali. Patos makinesinde parçalanan meslektaşını görmüş gibi yüzü dehşet içinde. Alçaklar nasıl da acımasızca öldürmüşler adamı. Benim kafam çok karışık. Zeynep ise gözlerini Gabriel'e dikmiş, derin derin düşünüyor. Sanırım onun da benden farkı yok. Şu Aziz ne vermiş komisere diyorum. Teyzen görmüş mü? Görmemiş. Aziz'in aldığı şey bir çıkına sarılıymış. Ne iş yapardı bu Aziz? Köylüydü. Bizim gibi toprakla uğraşırdı. Mor Gabriel Manastırı'na gider miydi? Giderdi. Çünkü Aziz orada görevliydi. Çok güzel dua okurdu. Ayine katılırdı. Ama sonra babası öldü. O da tarlaya döndü. Manastır'a çok gidemedi. Diatessaron'u çalan hırsızın kim olduğunu bulduk galiba. Aziz sağken manastırdan bir kitap çalınmış. Gabriel'den çok Ali ile Zeynep şaşırıyor söylediklerimi. Çünkü bu meseleden onlara hiç bahsetmedim. Böyle bir şey duydun mu? Duydum. Mor Gabriel Manastırı'nda eskiden büyük bir kütüphane, çok sayıda kitap vardı. Çok değerli kitaplar. Azizlerin, kahinlerin yazdığı kitaplar. Sonra onlar yandı, çalındı, talan edildi. En son çok değerli bir kitap çalındı. Rahip köylüleri topladı. Buradan bir kitap çalınmıştır dedi. Bu kitap bizim değildir. Bu kitap Mor Gabriel'indir. Eğer bu kitap gelmezse Mor Gabriel o kitabı gidip kendisi alacaktır. O kitabı çalın da cehenneme yollayacaktır. O kişi ateşler içinde kalacaktır. Kimse kitabı getirmedi. Ama İstanbul'a yola çıkmadan evvel duydum. Kitap manastıra gelmiş. Rahipler sevindi, dualar etti. İsa Mesih'e şükürler olsun, koruyucumuz Mor Gabriel kitabımızı geri getirdi. Hepimiz sevindik çünkü kitabımız geri geldi. Şu olay diyor Zeynep biçimli kaşlarını çatarak, mağaradaki yangın ne zaman olmuştu? Hemen yanıtlamıyor Gabriel, Yusuf abim kaybolmadan evvel. Belki 2 ay, belki 3 ay evveldi. Bahardı, ekinler yeşeriyordu. Anlaşılan Zeynep de benimle aynı noktaya takılmış, konuyu ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor. Peki şu patos makinesinde ölen komiser, onun kafası yüzü parçalanmış mıydı? Parçalanmıştı, adam bir top et olmuştu. Eli nerededir, ayağı nerededir belli değildi. Kafasının derisi olduğu gibi yüzülmüştü belli değildi. Orospu çocukları diye küfrü basıyor Ali yeniden. O komiser olduğunu nereden anladılar diye soruyorum Gabriel'e. Elbiseleri oradaydı. Silahlarını almışlardı. Ama kimliğini bırakmışlardı. Sen bu komiseri gördün mü? Sağken mi? Sağken. Onu gördün mü? Onunla konuştun mu? Konuşmadım. Ama bir kere gördüm çok uzaktan. Sonra öldürüldüğü tarlaya gittim. Bizim Şaşı Melki'nin tarlasıydı. Patos makinesi oradaydı. Tarla kıpkırmızı olmuştu. Kanla sulanmıştı. Şaşı Melki dedi. Bir insandan bu kadar kan çıkar mı? Kahpe analılar diye mırıldanıyor Ali. Zeynep ise önemli bir ipucu yakalamanın verdiği heyecanla kafasındaki resmi tamamlamaya çalışıyor. Şu komiseri görsen tanır mıydın? Yok, tanımazdım. Bir kere gördüm. Köydeki kilisenin önündeydi. Cipten iniyordu. Korktum, bakmadım. Komiser yanımdan geçerken başımı eğdim. Ama Yusuf abim konuşurdu onunla. Yusuf abim kimseden korkmazdı. Adını biliyor musun? Diye sürdürüyor Zeynep. Köylü, Yavuz komiser derdi. Tanrı taksiratını affetsin, Yavuz komiser dendi mi herkes korkardı ondan. Aslında yanıtını bilmeme rağmen bu soruyu sormadan edemiyorum. Bak Gabriel, bize her şeyi anlatabilirsin, tamam mı? Eğer suç işlediğini bildiğin polisler varsa onları da anlatabilirsin. Çekinecek bir şey yok. Şimdi bu çok önemli. İyice düşündükten sonra cevap vermeni istiyorum. İri gözleri merakla açılmış. Bugün teşhis için gittiğiniz cesede iyice baktın mı? Baktım. Korkmadın değil mi? Yok, korkmadım. O ceset, şu Yavuz komiser olabilir mi? İri gözler iyice durgunlaşıyor. Alt çenesi hafifçe aşağı sarkıyor. O ölü diye söyleniyor. Sanki kendiyle konuşur gibi. Yusuf abimin kimliğini alan adam. Yok yok, Yavuz komiser değildir. Yok, bence değildir. 20. O şarabı içenlerin ölümsüzlüğe kavuştukları varsayılırmış. Gabriel yok diyor ama Yusuf'un kaçırılması olayı Yavuz komiserle ilgili gibi görünüyor. Ancak bu ilgi tam olarak nedir şimdilik bilemiyorum. Eğer diyatesteronu Gabriel'in teyze oğlu Aziz çaldıysa, eğer diyatesteronu Aziz'den alan kişi Yavuz patos makinesinde ölmediyse, bu patos makinesinde ölen kişinin çoban Yusuf olması ihtimalini artırıyor. Şu morgda yatan ceset büyük ihtimalle komiser Yavuz olmalı. Sanırım Zeynep de aynı fikirde. Ali'ye gelince sorgunun sonlarına doğru PKK'lıları küfretmeyi kestiğine göre onun da kafası karıştı herhalde. Bunu anlamak için Ali'nin Gabriel'in resmi ifadesini almak üzere indiği alt kattan dönmesini beklememiz gerekiyor. Galiba Şefik haklı çıkacak başkomiserim diyor Zeynep. Yusuf'un, hemen düzeltiyor. Adı her neyse işte, Elma Dağ'daki apartman dairesinde o cesedi bulduğumuzda Şefik tuhaf bir olay demişti hatırlarsanız. Aslında düşüncelerini açıklamak için girizgah yapıyor. Ali'nin tersine hiçbir zaman doğrudan konuya giremez bu kız. Şu Yavuz adındaki komiser, ben de onu diyecektim Zeynep'ciğim. Şu meslektaşımızı bir araştıralım. Ailesiyle arkadaşlarıyla konuş. Sadece Yavuz komiseri değil, mağarada boğulan 6 kişi kimmiş, olay neymiş onları da bir öğren. Ayrıca gerçek Yusuf Akdağ ne oldu onu da bilmemiz lazım. Zeynep söylediklerimi önündeki defteri kaydediyor. Ne diyeyim, düzenli kız. Aldığı notlar sona erince bir de bu araştırmadan kimseye bahsetme Zeynep'ciğim diyorum. Anlamamış bakıyor. Ne öğrenirsen ilk ben duymak istiyorum. Bu yasağı Ali de Cengiz müdürümüz de dahil. Zeynep huzursuz oluyor. Cengiz müdürüm bu sabah bana uğradı başkomiserim. Odanıza bakmış, sizi bulamamış, bana sordu. Ben de gelmediğinizi söyledim. Canı sıkıldı çünkü sizinle konuşmak istiyormuş. Önemli değil, ben şimdi uğrarım. Boşuna uğramayın başkomiserim. Cengiz müdürüm çıktı. Bugün bazı müdürlerle, İçişleri Bakanı ile birlikte dolaşacakmış. Emniyete dönmem zor dedi. Sizinle ancak yarın görüşebilirmiş. Gerekirse ararım dedi. Bir de soruşturma nasıl gidiyor diye sordu. Ben de bildiklerimi anlattım. Yanlış yapmış gibi mahcuplaşıyor. Anlatmasa mıydım? Yo, iyi yapmışsın. Ama bundan sonra ne öğrenirsen ilk ben bileceğim. Bana anlatmadan, benim onayım olmadan kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yusuf'un emniyeti araması yüzünden mi? Bir de o vardı değil mi? Ama şimdi teşkilatta köstebek avına çıkacak halimiz yok. Onunla ilgili değil Zeynep'ciğim diyorum. İşin aslını öğrenmeden olayın dağılanıp budaklanmasını istemiyorum. Hepsi bu. Anladım başkomiserim. Zeynep kalkmaya hazırlanırken şu can diyorum. Can lafını duyar duymaz Zeynep'in yüzüne yine bir kızıllık basıyor. Ne anlatıyordu sana? Süryanilerle ilgili kitaplar getirmişti başkomiserim. Akşam siz Cengiz müdürün odasına gittiğiniz zaman ben rica etmiştim. O da sağ olsun toplamış kitapları getirmiş. Süryanilerle ilgili kitapları getirdiğini biliyorum Zeynep'ciğim. Senin odana geldiğimde söylemiştin. Ben sana ne anlatıyordu diye sordum. Zeynep'in utangaçlığı sıkıntıya dönüşüyor. Hazreti İsa hakkında başkomiserim diyor kısık bir sesle. Onu da dün akşam konuşmuştuk. Hemen yanıt veremiyor Zeynep ama kendini toparlaması uzun sürmüyor. Farklı konulardan bahsetti bu defa diye açıklıyor. Artık sesini de kontrol edebiliyor. İsa'nın öldükten sonra dirilmesi, Tanrı olması filan. Bu ritüellerin Anadolu'daki dinlerden alındığını söylüyor. Alan kişi de Pavlus'muş. İsa'nın öldükten sonra Tanrı olması düşüncesinin Anadolu'da ve Mezopotamya'da çok eski bir gelenek olduğunu, bunun ta Hititlere kadar uzandığını anlatıyor. Hititler de ölen krallarından Tanrı oldu diye söz edilirmiş. Romalılarsa kimi imparatorlarına Tanrı'nın oğlu derlermiş ya da kendileri Tanrı'nın oğlu olduklarını ilan ederlermiş. İnsanlar da onlara Tanrı diye taparlarmış. İsa'nın yeniden dirilmesi olayında farklı yorumluyor. Bu inanışta Tarsus Antakya yöresindeki bazı dinsel geleneklerden geliyormuş. Mitra diye bir din varmış. Tapınaklarda boğa kurban ederlermiş. Bu ayinlerde içilen şarabın kurban edilen boğanın kanını temsil ettiği düşünülürmüş. O şarabı içenlerin ölümsüzlüğe kavuştukları varsayılırmış. İsa'nın etinin yenildiği, kanının içildiği ayinlerinde bu geleneğin bir devamı olduğunu söylüyor Can.